Kitabın adı Ateşi Yakalamak, yazarı Suzanne Collins, 13. ayrım. Mıntıkalardaki halklar bilinç dışı da olsa bunun bir isyan hareketi olduğu konusunda haklı olabilirler miydi acaba? Çünkü için için kendimi, ailemi ya da dostlarımı hayatta tutabilmek için kaçmanın yeterli olmadığını biliyor olmam gerekti. Tutabilsem bile. Hiçbir şeyi çözmezdi ki. İnsanların tıpkı bugün geyli olduğu gibi zarar görmelerine mani olmazdı. 12. mıntıkada hayat arenadakinden çok da farklı değildi. Bir noktada kaçmaktan vazgeçip arkanıza bakmanız ve sizi ölü görmek isteyen her kimse onunla yüzleşmeniz gerekiyordu. İşin en zor kısmı bunun gerektirdiği cesareti toplayabilmekti. Oysa Gale için hiç zor değildi. O doğuştan asiydi. Kaçış planı yapmaya çalışan bendim. Çok üzgünüm diye fısıldadım ve eğilip onu öptüm. Göz kapakları titreşti ve bana afyonun getirdiği uyuşuklukla baktı. Hey Katniss, hey Gale dedim. Çoktan gitmişsindir sanıyordum dedi. Önümdeki seçenekler gayet basitti. Ormanda bir av hayvanı gibi ölebilirdim. Ya da burada Gale'in yanında hiçbir yere gitmiyorum. Burada kalıp olabildiğince bela çıkaracağım. Ben de dedi Gale. İlaçlar onu bir kez daha alıp götürmeden önce gülümsemeyi başarıyordu. Birinin omzumu sarsmasıyla doğruldum. Yüzüm masada uyuyakalmıştım. Beyaz örtü sağlam yanağımda izler bırakmış. Trade'in kamçısına maruz kalan diğer yanağım acıyla zonkluyordu. Gale tamamen dünyadan bir haber halde yatıyordu ama parmaklarını parmaklarıma kilitlemişti. Taze ekmek kokusu aldım ve tutulmuş boynumu çevirince hüzünlü bir suratla bana bakan Pita'yı gördüm. Bir süredir bizi izlemekte olduğu hissine kapıldım. Haydi yatağına git Katniss, ona ben bakarım dedi. Pita, dün söylediklerim hakkında şu kaçma meselesi diyecek oldum. Biliyorum dedi, açıklanacak bir şey yok. Sabahın solgun ve karlı ışığında mutfak tezgahında duran ekmek somunlarını gördüm ve Pita'nın gözlerinin altındaki mor halkaları. Hiç uyumuş mudur diye merak ettim. Uyuduysa bile çok uzun süre uyumuş olamazdı. Önceki gün benimle kaçmayı kabul edişini, Gale'i korumak için öne çıkışını, ben karşılığında çok az şey verirken bütün varlığını ortaya koymak konusundaki istekliliğini düşünüyordum. Ne yaparsam yapayım birilerini mutlaka incitiyordum. Pita, git yat tamam mı? Merdivenleri tırmanıp yatağıma girdim ve derhal uykuya daldım. Bir noktada ikinci mıntıkanın kız saracık Love rüyama girdi. Peşime düştü, beni yere mıhladı ve yüzümü parçalamak üzere bir bıçak çekti. Bıçak yanağıma saplanıp derin bir oyuk açtı. Sonra Love değişmeye başladı. Yüzü bir hayvan yüzü gibi uzadı, derisinden tüyler fışkırmaya, tırnakları hayvan pençelerine dönüşmeye başladı. Fakat gözleri hiç değişmedi. Kendi kendinin mutlu haline dönüşüyordu. Tıpkı arenadaki son gecemizde Kapitol'ün bizi dehşete düşüren kurdumsu yaratıkları gibi. Kafasını arkaya atıp yakın çevredeki diğer mutluları derhal harekete geçirecek uzun ve ürkütücü bir uluma koyverdi. Clove yüzümdeki yaradan fışkıran kanı yalamaya başladı. Dilinin her darbesiyle canım biraz daha çok acıdı. Boğuk bir çığlık koyverdi. Bir taraftan terleyerek, bir taraftan titreyerek yatağımdan fırladım. Elimi yaralı yanağıma örterken kendime bu yarayı açanın Clove değil, Tread olduğunu hatırlattım. Artık böyle bir şey istemeye hakkım olmadığını hatırlamadan önce Pita'nın yanımda olmasını diledim. Ben Gale'i ve isyanı seçtim. Pita ile bir gelecek benim değil Kapitol'ün tasarımı. Şişi indiği için gözümün az da olsa açabildim. Perdeyi kenara çekince tipinin fırtınaya dönüştüğünü gördüm. Beyazlıktan ve dikkat çekici derecede muttaların ulumalarını hatırlatan rüzgardan başka hiçbir şey yoktu. Azgın rüzgarları ve gittikçe derinleşen, oradan oraya savrulan karlı fırtınayı sevinçle karşıladım. Bu gerçek kurtları, namı diğer barış muhafızlarını kapımdan uzak tutmaya yetebilirdi. Düşünmek için birkaç gün kazanmama, plan yapmama. Hazır Gale, Pita ve Haymitch de elimin altındayken bu fırtına bir armağandı. Yeni hayatımla yüzleşmek için aşağı inmeden önce bütün bunların ne anlama geleceğini idrak etmek için kendime biraz zaman tanıdım. Daha bir gün önce yanımda sevdiklerim ve Kapitol'ün peşimize düşmesi olasılığıyla hem de kış ortasında vahşi hayata dalmaya hazırdım. En iyi ihtimalle korkutucu bir macera olacaktı. Fakat şimdi çok daha riskli bir işe baş koyuyordum. Kapitol'le mücadeleye girişmek, seri bir misillemeyi garantilemek demekti. Her an tutuklanabileceğim gerçeğini kabul etmeliydim. Dün geceki gibi kapım çalınacak ve beni alıp götürmek için gelmiş bir grup barış muhafızını karşımda bulacaktım. İşkence de olabilir, değişim de. O kadar hızlı gidebilecek kadar şanslıysam, kasaba meydanında beynime yiyeceğim bir mermi. Kapitol, insan öldürmek konusunda yaratıcılıkta sınır tanımıyordu. Bütün bunları zihnimde canlandırırken dehşete kapılıyordum ama kabul edelim, bütün bu ihtimaller zihnimin arka tarafında sinsi sinsi bekliyordu zaten. Ben oyunlarda haraçtım. Başkan tarafından tehdit edildim. Yüzüme kırbaç yedim. Zaten hedeftim. Şimdi işin daha zor kısmı geliyordu. Ailem ve arkadaşlarımın da aynı kaderi paylaşabilecekleri gerçeğini kabul etmek zorundaydım. Prim'i düşünmek kararlılığımın yok olup gitmesi için yeterliydi. Onu korumak benim görevimdi. Battaniyeyi kafama kadar çektim. O kadar hızlı soluk alıp veriyorum ki oksijenin tamamını tüketip nefessiz kaldım. Kapitol'ün Prim'e zarar vermesine izin veremezdim. Ve birden kafama dank etti. Zarar verdiler bile. Babasını o rezil madenlerde katlettiler. Açlıkla savaşına seyirci kaldılar. Onu haraç seçtiler. Ablasının oyunlarda onun yerine üstlendiği ölüm kalım savaşını izlemeye mecbur ettiler. Prim daha 12 yaşında bana göre çok daha büyük yaralar almıştı. Üstelik onun durumu ruhunun hayat şartlarının yanında sönük kalıyordu. Battaniyemi bir kenara atıp çerçevelerden içeri dolan soğuk havayı içime çektim. Prim, Ruh. Savaşmayı denememin asıl nedeni onlar değiller mi? Başlarına gelenler o kadar yanlış ve mazur görülmekten o kadar uzak ve kötü ki başka seçeneğim yoktu. Çünkü kimsenin onlara bu şekilde davranmaya hakkı yoktu. Evet, korku beni yutmakla tehdit ettiği zaman hatırlamam gereken şey buydu. Yapmak üzere olduğum şey, katlanmak zorunda bırakılacağımız her şey onlar içindi. Ruh'a yardım etmek için çok geçti ama belki de 11. mıntıkanın meydanında bana mahzun mahzun bakan o 5 küçük surata yardım etmek için hiç geç değildi. Rory, Vicky ve Posse için, Prim için. Gale haklıydı. Eğer insanlar gereken cesarete sahiplerse bu bir fırsat olabilirdi. Ayrıca bu hareketi başlatan ben olduğum için en azından bu kadarını yapabileceğim konusunda da haklıydı. Gerçi bu kadarının tam olarak ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yoktu. Fakat kaçmama kararını almak bile çok kritik bir ilk adımdı. Duş aldım. Bu sabah beynim vahşi hayatta ihtiyaç duyulacak malzemeler listesiyle değil, 8. mıntıkadaki ayaklanmayı nasıl organize ettikleriyle meşguldü. O kadar çok insan açıkça Kapitol'e meydan okuyordu. Acaba planlı bir şey miydi, yoksa senelerin nefret ve tiksintisiyle birdenbire mi patlak verdi? Aynı şeyi burada nasıl sağlarız? 12. mıntıka halkı bize katılır mı yoksa kapılarını mı kilitler? Dün Gale'in kırbaçlanmasının ardından meydan bir anda boşalıverdi. Fakat bunun nedeni hepimizin kendimizi iktidarsız hissetmemiz ve ne yapacağımızı bilemememiz değil mi? Bizi yönlendirecek ve bunun mümkün olduğuna inandıracak birine ihtiyacımız vardı. Bu kişinin ben olduğumu hiç sanmıyordum. Ben isyanın katalizörü olabilirdim fakat lider dediğin ikna yeteneği güçlü biri olmalıydı. Oysa ben bu fikri daha yeni yeni benimseyen birisiydim. Gözü kara biri olmalıydı. Ben hala kendi cesaretimi olup çıkarmaya debeleniyordum. Açık ve ikna edici kelimeler olan biri olmalıydı. Oysa benim dilim kolayca tutuluverirdi. Kelimeler. Kelimeler derken aklıma Pita geldi. İnsanların onun ağzından çıkan sözleri nasıl kolayca benimsedikleri. Her iddiasına girerim, istese kalabalığı harekete geçirebilirdi. Ne söylenmesi gerektiğini bilirdi. Fakat bu fikrin aklının ucundan dahi geçmediğinden de emindim. Aşağı inince annemi ve Prim'i kendini tamamen onlara bırakmış bir Gale'e pansuman yaparken buldum. Yüzündeki ifadeye bakılırsa ilacın etkisi geçiyor olmalıydı. Kendimi yeni bir mücadeleye hazırlarken sesimi alçak tutmak için büyük çaba harcadım. Ona bir iğne daha yapabilir misin? Gerekirse yapacağım. Önce kar paltosunu deneyelim dedi annem. Bandajları çıkarmış. Gale'in sırtından buram buram yükselen sıcak neredeyse gözle görülebiliyordu. Annem Gale'in üstüne yeni bir örtü sererken Prim'e başıyla işaret verdi. Prim büyük bir kar kasesini andıran bir şeyi karıştırarak geldi. Fakat kasenin içindeki şey yeşil renkli ve etrafa tatlı temiz bir koku saçıyordu. Kar paltosu. Büyük bir dikkatle malzemeyi örtünün üstüne yaymaya başladı. Gail'in işkenceye maruz kalmış derisinin kar karışımı ile buluşurken sızladığını duyar gibiydim. Gözlerini açtı, şaşkın şaşkın baktı, sonra bir rahatlama sesi koyverdi. Kar olduğu için şanslıyız, dedi annem. Yaz ortasında yakıcı sıcak ve ılık çeşme suyuyla kamçı yaralarından kurtulmanın nasıl bir şey olacağını düşündüm. Sıcak aylarda ne yapıyordunuz diye sordum. Kaşlarını çatınca annemin alnında kırışıklıklar belirdi. Sinekleri uzak tutmaya çalışırdık. Düşüncesi bile midemi kaldırmaya yetti. Bir mendilin içine kar karışımından koydu. Mendili yanağımdaki kabartının üstüne yerleştirdim. Acı bir anda dindi. Tabii ki karın soğuğunun etkisi büyüktü ama annemin eklediği ot suları da tenime uyuşturdu. Aa, bu harika bir şey. Neden dün gecede kullanmadın? Önce yaranın yatışması gerekiyordu. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyordum ama işe yaradığı sürece ben kim oluyorum da annemi sorguluyordum. Annem ne yaptığını çok iyi biliyordu. Önceki gün olanlar ve Pita ile Hamish beni mutfaktan sürükleyerek çıkarırken haykırdığım korkunç kelimeler yüzünden pişmanlık duydum. Özür dilerim. Dün sana öyle bağırdığım için. Daha kötülerini de duydum, dedi. Sevdikleri birisi acı çekerken insanların nasıl olduklarını sen de defalarca gördün. Sevdikleri biri. Bu kelimeler dilimi üstü bir kar paltosuyla kaplanmış gibi uyuşturuyordu. Tabii ki Gail'i seviyordum. Fakat annem nasıl bir sevgiden bahsediyordu? Ben Gail'i sevdiğimi söylerken nasıl bir sevgiyi kastediyordum, bilmiyordum. Dün gece duygularımın doruk noktasına çıktığı bir anda ona öpüverdim. Ama Gail'in bunu hatırlamadığından emindim. Hatırlıyor mudur? Hatırlamadığını umarım ve eğer hatırlıyorsa her şey iyice karmaşık bir hal alacak ve kışkırtmam gereken bir isyan varken öpüşme meselesini düşünemem ki. Zihnimi boşaltmak için kafamı salladım. Pita nerede? Senin kalktığını duyunca eve gitti. Fırtına da evini sahipsiz bırakmak istemedi, dedi annem. Sapasağlam gitmiş midir diye sordum. Kar fırtınasında birkaç metre içinde yolunuzu şaşırıp kaybolmanız çok kolaydır. Neden arayıp kendisine sormuyorsun? Başkan Snow'la karşılaşmamdan bu yana özellikle uzak durduğum çalışma odasına girip Pita'nın numarasını tuşladım. Birkaç çalıştan sonra açtı. Hey, eve tek parça halinde gittiğinden emin olmak istedim, dedim. Katniss, aramızda sadece 3 ev var. Biliyorum ama havanın durumunu falan düşününce... Ben iyiyim, sorduğun için teşekkürler. Uzun bir sessizlik oldu. Gail nasıl? İyi. Annem ve Prim ona kar paltosu uyguluyorlar, dedim. Ya yüzün? Ben de kar tutuyorum, dedim. Bugün Hamish'i hiç gördün mü? Bir uğradım, körkütük sarhoş. Ama ateşini yakıp biraz ekmek bıraktım, dedi. Ben ikinizle de konuşmak istiyorum. Dinlendiğinden emin olduğum telefonumda daha fazlasını söyleme cüretini gösteremedim. Büyük olasılıkla havanın yatışmasını beklemen gerekecek, dedi. Zaten kar dinmeden pek bir şeyin olacağı da yok. Doğru, pek bir şey olmaz, diye onayladım. Fırtınanın dinmesi ve bizi boyumu aşan kar birikintileriyle baş başa bırakması 2 günü buldu. Galipler köyünden meydana inen yolun açılması için 1 gün daha bekledik. Bu süre zarfında Gail'in tedavisine yardım ediyor, yanağıma paltosu kar uyguluyor ve 8. mıntıkadaki ayaklanma hakkında olabildiğince çok şey hatırlamaya çalışıyordum. Yüzümün şişi iniyor ve geriye kaşınan iyileşme yolunda bir yara ve mosmor bir göz kalıyordu. Yine de ilk fırsatta Pita'yı arayıp benimle kasabaya gelmek isteyip istemeyeceğini sordum. Hamish'i kaldırıp zorla yanımıza kattık. Söylenip durdu ama her zamanki kadar değildi. Olup bitenleri konuşmamız gerektiğini ve bunu Galipler Köyü'ndeki evlerimiz kadar tehlikeli bir yerde yapamayacağımızı biliyorduk. Hatta konuşmak için bile köyü bir hayli arkamızda bırakana kadar bekledik. Ben kendimi yolun açılması için iki tarafa tepeleme kümelenmiş karlara bakarak ve üstümüze yıkılma ihtimallerinin olup olmadığını merak ederek oyalandım. Nihayet Hamish sessizliği bozdu. Şimdi hepimiz büyük bilinmeze doğru sürükleniyoruz, değil mi? Hayır, dedim. Artık değil. Planındaki pürüzleri giderdin galiba, değil mi tatlım, diye sordu. Yeni fikirlerin var mı? Bir ayaklanma başlatmak istiyorum, dedim. Hamish sadece güldü. Bu kötü niyetli bir kahkaha bile değildi. Zaten bu yüzden daha can sıkıcı ya. Beni ciddiye bile alamadığını gösterdi. Bir şeyler içmek istiyorum. Yine de bana nasıl gittiğini haber verirsin, değil mi? Pekala. Senin planını duyalım bakalım, diye çıkıştım. Benim planım düğününüzde hiçbir aksaklık çıkmamasını sağlamak, dedi Hamish. Telefon açtım ve çok fazla detay belirtmeden fotoğraf çekimini ileri bir tarihe attım. Senin telefonun bile yok, dedim. Effie o işi halletti, dedi. Biliyor musun, seni damada teslim etmek isteyip istemeyeceğimi sordu. Ben de ona elimizi ne kadar çabuk tutarsak o kadar iyi olur, dedim. Hamish, sesimin yalvarır gibi çıktığının farkındaydım. Katniss, ses tonumu taklit etti. Bu hiçbir işe yaramaz. Yanımızdan Galipler Köyü istikametine doğru eli kürekli birkaç adam geçti, sustuk. Belki şu boyumu aşan kar duvarlarının icabına bakabilirlerdi. Adamlar bizi duyamayacak kadar uzaklaştığında meydana çok yaklaşmış olduk. Daha meydana adım atar atmaz donup kaldım. Kar dinmeden pek bir şeyin olacağı yok. Pita ve ben bu konuda hemfikirdik. Fakat daha fazla yanılamazdık. Meydan tam bir dönüşümden geçmiş. Adalet binasının bir cephesi üzerinde Panem'in mührünü taşıyan kocaman bir bez afişle kaplanmış. Tertemiz beyaz üniformalar içindeki barış muhafızları süpürülmüş parke taşı kaldırımlarda uygun adım yürüyorlardı. Çatılarda makineli tüfeklerin arkasındaki yerlerini almış başka muhafızlar vardı. En sinir bozucu olan meydanın tam ortasına yerleştirilmiş bir dizi yeni yapıydı. Resmi bir kırbaç kulübesi, bol miktarda boyunduruk ve dar ağaçları. Tredineli çabukmuş, dedi Hamish. Meydanın birkaç sokak ilerisinden alevler yükseliyordu. Hiçbirimizin yorum yapmasına gerek yoktu. Hop çatır çatır yanıyordu. Yağlı C'yi, Ripper'ı ve geçimlerini Hop'tan sağlayan bütün arkadaşlarımı düşündüm. Hamish, herhalde herkesin içeride olduğunu. Cümlemi tamamlayamadım. Hayır, o kadar aptal değiller. İnsan buralarda uzun zaman yaşayınca aklını kullanmayı öğreniyor, dedi. Eczaneye gidip bana ne kadar alkol verebileceklerine bir bakayım. Hamish meydandan uzaklaşırken Pita'ya baktım. Alkolü ne yapacak ki? Sonra cevabı aldım. Onu içmesine izin veremeyiz. Ya ölür ya da en iyi ihtimalle kör olur. Evde Zula'da biraz içki var. Bende de. Belki Ripper ticarete dönmenin bir yolunu bulana kadar onlarla idare edebilir, dedi Pita. Benimkilere bir bakmam gerek. Ben de Hazel'e gideceğim. Endişeliydim. Kar temizlenir temizlenmez kapımızda biter sanıyordum. Ama ondan en ufak bir işaret yoktu. Ben de geleyim. Fırına eve dönüş yolunda uğrarım, dedi. Teşekkürler. Birden bulacaklarımdan korkmaya başladım. Sokaklar neredeyse bomboştu. Yetişkinler madenlerde, çocuklar okulda olsalar, günün bu saatinde bundan doğal bir şey olamazdı ama değiller. Kapı aralıklarından, panjurlardaki çatlaklardan bizi seyreden gözler görüyordum. Ayaklanma diye düşündüm. Ne aptalım ama. Planda Gale'in de benim de göremeyecek kadar kör olduğumuz esaslı bir kusur vardı. Ayaklanma, kanunları çiğnemeyi, otoriteye karşı çıkmayı gerektirirdi. Biz hayatımız boyunca bunu hep yaptık. En azından ailelerimiz yaptılar. Gizli gizli avlanmak, kara borsada takas etmek, ormanda Kapitol'e kafa tutmak. Fakat 12. mıntıkadaki insanların büyük kısmı için Hop'tan bir şey almaya gitmek bile riskli bir hareket sayılırdı. Bu insanların ellerinde tuğlalar ve meşalelerle meydanda toplanmasını bekliyordum bir de. Pita ile beni görmeleri bile çocuklarını pencerelerden uzaklaştırıp perdeleri sıkı sıkı örtmeleri için yeterli oluyordu. Hazel'i evinde bulduk. Fena halde hasta olan Posi'yi iyileştirmeye çalışıyordu. Kızamık noktalarını derhal tanıdım. Onu bırakamazdım, dedi. Gale'in emin ellerde olduğunu biliyordum. 13. ayrımın sonu. Sayfa 140. Devamı 14. ayrımda.